Ayrım 37.
Dokunsam cam parçalarını ayrışacak, elleri güz yaprakları. Böyle bir kitaptan haberim yok. Ama gel gör ki çocuğa bakınca çoktandır onu beklediğimi anlayıverdim. Sizi çoktandır bekliyordum ve saçlarınızın bu renk olduğunu tahmin etmiştim dedim. Kızın saçlarından hüzünlü bir neşe aktı yanaklarına. Nişanlısının ona bıraktığı kitabı almak için kitabevinin tuvaletine gidip cebime sakladığım Kumral adının yeni baskısını adına imzaladım. Kitabı sevinçle okşadı. Bana öyle geldi ki o aslında ölü nişanlısına dokunmaktaydı. Genç ölülere cellatlık eden bütün sebepleri lanetledim bir defa daha. Tam çıkarken elimi sıktı ve Tuna Bey'e selamlarımı iletin lütfen dedi. Hoppala, ben bundan bir mana çıkartamadım ama belki sen çıkartırsın diye yazdım. Tekrar öperim çocuğu. Tuna son mektubu okuduktan sonra içini çekti. Gözleri daldı gitti. Baba özlemi tütün kokar. Bu özlem deve tüyü rengindedir. Tütün kokusunu özlemle içine çekti Tuna. Tuhaf. Oysa ne şair dayı ne de kendisi tütün kullanırdı. Babası Terzi Naim çıkartamadı birden. Babası hep geride, hep uzak bir hayal olarak kalmayı seçmişti sanki. Şimdi onun alışkanlıkları bile silinmişti belleğinden. Ne kendini ne de abini bir kez bile baba kucağında şımartılırken hatırlıyordu. Halbuki Süreyya Mercan kızını nasıl da şefkatle şımartırdı. Ne zaman sona geri döndüğünde Tuna'nın yüzünde ciddi ve kararlı bir ifade vardı. Yataktan kalktı, kapıya gidip son derece kararlı bir sesle seslendi. Hasan, Hasan beni başhekime götür. Onunla konuşmam gerekiyor. Mavi Tuna Valsi. Ancak ölüm cezasından kurtulmuş birisi zamanı bir armağan gibi düşünebilir. John Berger. Heyecanlanıyorum. Gerçekten de çok uzun zamandır ilk kez heyecanlanıyorum diye gülümsedi Tuna. Bir şeyler olacağını hissediyorum. İnsan ancak hazır olduğunda bunu hissedebilir. Sanırım ben artık hazırım. Öyle oturup kendi kendine fısılayıp sırtacağına kalk giyin hocam. Eşofmanla neyim gitmeyeceksin Tuğ generalimin evine herhalde. Bak üniforman dolapta cilet gibi ütülü bekler. Kalk hele bir sinek kaydı tıraş ol. Yüzün gözün açılsın. Şu sakal sana hiç yakışmadı valla. Çabucak fırladı yataktan Tuna. Başhekimle görüşmek istediğini ciddiye almayan Hasan'dan umudunu kesmesi günlerce sürmüş. Sonunda bu dileğini Doktor Binbaşı Kutlu Çeçen'e açmıştı. Kısa zamanda başhekim yerine Tuğ General Turhan Özsoy'dan davet aldı. Yav ağzını yediğimin hocam, sen Tuğ General'imin neyim tanırsın da bizim hiç haberimiz yokmuş demek ki. Vay canına, sen ne yere bakan yürek yakanmışsın meğerse. Yani bilseydik biz de ona göre... Yani icabında. Hani bizim de bir işimiz neyim düşer de. Gözlüğünü takıp yetersiz camla da olsa Hasan'a alıcı gözüyle baktı Tuna. İlk kez kızmadan onun tombul, yüz yuvarlak yüzündeki iyi ve kötüyü gördü, gülümsedi. Dur sana bir haller oldu hocam. Şirinlik muskası neyim mi taktırttın yoksa? Vallahi o aksiliklerin neyim azalıverdi çok şükür. Tıraş için berbere gitmesi gerekirken bu kez berber odasına geldi ve saç sakal tıraşını yaptı. Sen artık torpillisin ya hocam. Ah ah bilseydik bunu baştan böyle mi olurdu şimdik? Üniformasını giydikten sonra odasındaki lavabonun üstünde asılı aynada kendine baktı Tuna. Şimdi gördüğü yüzde morluklar ve şişlikler yoktu. Sağ kaşındaki dikiş izi dışında yüzü artık kendisine benziyordu. Oldukça zayıflamıştı, solgundu. Ama bunlardan daha başka bir şey, küçücük ama daha dikkat çekici bir değişiklik vardı yüzünde. Bakışları derinleşmişti, gözlerinin mavisi koyulaşmıştı sanki. Karanlık bastığında hastanenin önünde onu bir cip bekliyordu. Cipin şoförü er koşarak yanına geldi, selam verdi ve kapıyı açarak Tuna'nın binmesine hazır ol da bekledi. Bu er, generalin emir erine çok benziyordu. Fakat yüzünde Tuna'yı daha önceden tanıdığına dair hiçbir iz yoktu. Tanımamış bir ifadesi de yoktu. Şoförün yüzünde hiçbir ifade yoktu. Tuğ General Turhan Özsoy'un evi subay lojmanlarının bittiği yerde kış ortasında bile çiçekli bir bahçe içinde iki katlı bir villaydı. Bahçenin girişi bir otoparka dönüştürülmüş, bazısı kor diplomatik plakalı arabalarla şimdiden dolmuştu. Güvenlik önlemlerinin ve etrafta dolaşan askerlerin çokluğu Tuna'nın dikkatini çekti. Generalin lojmanın kapısı küçük Türk bayrakları, kırmızı beyaz balonlarla süslenmiş, renkli fenerlerle aydınlatılmıştı. Bez bir pankartta yurtta barış, dünyada barış yazısı İngilizce çevirisiyle birlikte göze çarpıyordu. Barış ve ordu diye gülümsedi Tuna cipten inerken. Akşam iyice çökmüştü. Yıldızlar şimdiden pıtır pıtır açmıştı gökte. Hava soğuk ve tertemizdi. Temiz havayı sevinçle içine çekti Tuna. İçeri girerken bir başka er Tuna'nın adını davetli listesinden kontrol etti. İçerisi beklediğinden daha kalabalıktı. Ellerinde kadehlerle şık giysili kadınlar ve kimi fıraklı sivil, çoğu üniformalı, yüksek dereceli subay erkekler konuşuyor, kahkaha atıyorlardı. Konuşmalar arasında yabancı dilden sözcükler uçuşuyor, parfüm kokuları havayı dişi renklere boyuyordu. Salonun bütün kapıları açılmış, bir köşeye büyük ve çok zengin bir açık büfe masası yerleştirilmişti. Vals tempolu, incecik bir müzik duyuluyordu. Bu bir yemek davetinden çok bir kutlama olmalı diye düşündü Tuna. Bu akşam burada bir şey kutlanıyor. Yaşadığı uzun, çok uzun sessizlik dönemi ve sivil yaşam yoksulluğundan sonra insan sesleri, parfüme karışan alkol ve yemek kokuları arasından duyulan müzik sesi birden fazla geldi Tuna'ya. Başı döndü, gözleri karardı. Düşmemek için duvara yaslanıp bu kısa baygınlığın geçmesini bekledi. Evet, bunlar vardı. Müzik, güzel yemekler, kadınlar, erkekler, eğlenmek, konuşmak, sevmek. Bunlar hala vardı ve yaşam sürüyordu. Bu kadar uzun süre dışında kaldıktan sonra yaşamın içine doğru ilk adımı atmak ne zordur. Bu karabasan bitiyor mu yoksa? Aslı hemen Tuna Atacan, hoş geldin. Dönünce karşısında özgüvenli, babacan ve kocaman bedeniyle General Turhan Özsoy'u buldu. Gözleri pırıl pırıl yanarak sanki Tuna'yı kucaklamak istercesine kollarını açmıştı. Belki de Tuna öyle olmasını istiyordu. Generalim diyerek hazır ola geçip zıpkın bir selam çaktı Tuna. Oysa koşup boynuna sarılmak, hadi olmazsa tombul iri elini tutup sıkmak istiyordu. Bırak canım resmiyeti, hoş geldin öğretmen, seni çok iyi gördüm diyerek kolunu Tuna'nın omzuna atıp patpatladı general. O zaman hepsini birden özledi. Dedesini, babasını, Aras'ı, Süreyya Mercan'ı, Nesim'i, Birol'u, Sefer'i, Tarkan'ı, hatta Musa'yı ama en çok Şair Doğan Gökay'ı. Ona dost olan bütün erkekleri, generalin sıcak ilgisi ve kısacık temasında feci özledi. Burnunun direği sızladı, özlemini açık etmekten çekindi. Kadınlar bunu nasıl da rahatlıkla yaparlar oysa diye düşünerek gıpta etti. Bak işte sonuna geldik evlat dedi general. Zor oldu ama başardık, sana söylemiştim ben. Savaş bitiyor mu diye sevinçle sordu Tuna. Eli kulağında öğretmen dedi general onu kolundan çekiştirerek. Karabasan bitiyor diye çevirisini yaptı Tuna. Ne dedin duyamadım öğretmen. Gel gel seni bir dostumla tanıştırmak istiyorum. O zaman bir akordiyon, keman, kontrbas ve bateriden oluşan dört müzisyeni gördü. Müzik canlıymış diye sevindi. Gel bak seni tanıştırayım. Mavi Tuna Vaysi bu diye fısıldadı Tuna adayla konuştuğunu sanarak. Muzaffer'cim işte sana sözünü ettiğim genç öğretmen bu. Tuna Atacan. Bak öğretmen bu adama iyi bak. Gelecek bilim konusunda dünyanın sayılı adlarındandır. Muzaffer Bey'in kafası şimdiki zamanı çoktan bitirdiği için artık gelecek projelerine yönelmiştir. Gururumuz. Aman Turan'cığım, beni delikanlının yanında mahcup ediyorsun. Merhaba öğretmen. Turan senden çok söz etti bana. Gelecek bilimci Muzaffer Bey, inanılmaz derece ince ve uzundu. Boyu 1.90 olmalıydı. Sıska denecek zayıflıktaydı. Saçları dökülmüş, başı ve uzun burnuyla çok sevimli bir kelaynak kuşuna benziyordu. Bu çok alışılmadık boyutlar arasında küçücük yeşil gözleri şaşırtıcı bir parlaklıkla yanıyor, sanki çevresini ışınlıyordu. Kocaman ağzının çevresinde incecik bir ip gibi dolaşan dudakları birbirleriyle gizlice dalga geçen muzip bir gülümsemeye takılmış kalmıştı. O da general gibi ellerin başında geziniyor olmalıydı. Tuna'nın elini sıkmak için elini uzatırken bile enerjik biri olduğu hemen anlaşılıyordu. Aramıza hoş geldin. Sağ olun dedi Tuna, kabul edilmiş olduğu için mecburen. Bak bu da genetik mühendisimiz Feza dedi General Turhan Özsoy. 30 yaşlarında balık etinde yeşil şık bir döpiyes giymiş gamzeli bir kadındı Feza ve inanılmaz derecede Turhan Özsoy'a benziyordu. Bu kız dünyayı ve geleceği alt üst edecek bir bilimin ajanlarından taze bilgileriyle bizi gençleştiriyor. Dikkat et ona öğretmen. Aman baba, sen beni hala küçüklüğümdeki gibi tanıştırıyorsun dostlarına. Mahcup oluyorum vallahi. Siz ona bakmayın. Bizimkisi tipik bir baba kız aşkı işte. Nasılsınız Tuna Bey? Genetik mühendisi Feza'nın şahane gülüşünü çift yıldızlayan gamzeleri neşelendirdi Tuna'yı. Doğrusu sizi kıskanmamak olası değil derken duydu kendi sesini Feza'nın elini sıkarken. Sizi de oğlu gibi seviyor. Çoktan anlamışsınızdır diye fısıldadı Feza göz kırparak. Bu çocuk açtır. Bir şeyler yesin sonra konuşuruz dedi Tuğ General Turhan Özsoy. Tuna'yı açık büfeye doğru iteleyerek. Karnın doyunca üst kattaki çalışma odama gel. Parola sibernetik. Unutma üsteğmem. Gülümsedi Tuna. Anlaşıldı mı asker? Diye sertçe sordu Tuğ General. Tuna şaşırdı ve bunun bir şaka olup olmadığını tıpkı kabus ve gerçekten kuşkulandığı gibi karıştırdı. Baş üstüne komutanım diyerek selam verdi. Bunu yüksek sesle yaptığı için salonda kısa bir sessizlik oldu. Herkes onlara baktı. Tuğ General hiçbir şey olmamış gibi selam aldı ve rahat asteğmen diyerek ortadan kayboldu. Mavi Tuna valsi bitmiş, Dede Efendi'nin Gülnihal valsi başlamıştı. Biz hala yaşıyoruz ve mutlaka bu dansı etmeliyiz ada diye fısıldadı gülümseyerek. Sonra bir süre beyaz porselen tabakların, rakı bardakları ve kristal kadehlerin önünde kala kaldı Tuna. Gerçek bardak ve tabak görmek bile heyecanlandırıyordu artık onu. Bunlar işaretler diye fısıldadı. Yeniden heyecanlanabiliyor olmanın heyecanıyla. Bir tabak aldı ve masanın etrafında şehvet dolu bir yolculuğa çıktı. İlk gördüğü en fazla özledikleriydi. Zeytinyağlı dolmalar, üzerleri cilalanmış gibi pırıl pırıl yan yana dizilmişlerdi. Limonları birer gül gibi kesip biber ve yaprak dolmalarının ortasına oturtmuşlardı. Sonra baştan çıkartan albenisiyle bekleyen sarımsaklı haydari, domates soslu patlıcan salatası, mücver, kadın budu köfte, çerkez tavuğu, çiğ köfte, fasulye pilakisi, sigara böreği, paçanga, su böreği, mantarlı pilav, imam bayıldı, zeytinyağlı enginar, arnavut ciğeri, mercimek köftesi, humus, bademli tarator, Rus salatası ve acılı ezmeyi seyretti huşu içinde. İri ahşap bir peynir tepsisinden domates ve maydanozlarla süslenmiş beyaz peynir, eski kaşar, tulum, dil, cevizli kars ve otlu Erzincan peyniri ağzının suyunu akıtarak yan yana bekliyorlardı. Tam peynirlerin ortasında zeytinyağlı kekikli sos içinde sefahat alemi yapan siyah gemlik zeytinleriyle kırmızı biberli yeşil zeytinleri gördü. Hemen yanı başında limonlu, dereotlu sos ile sunulan çiroz balıkları limon kabuklarından yelkenli teknelere binmiş gibi yola hazır dekore edilmişlerdi. Sık sık sıcakları getirilerek takviye edilen minik lahmacun ve Karadeniz pideleri çabucak tükeniyordu. Ama asıl aklını başından alan turşular oldu. Minyatür salatalıklardan lahana, sivri biber, acur, havuç, kavun, patlıcan, kabak, gambe, karpuza kadar uzayan turşu çeşitleri bir natürmort tablo gibi uzanmıştı küçük servis tabaklarına. Salata çeşitleri ise artık işi azıtmıştı. En azılı et oburu bile tahrik edecek iştah açıcılıkta sunulmuştu. Ekmek ve pide çeşitleri bereket kokusu saçarak kendilerinden emin baş köşeye kurulmuşlardı. Sıcak yemeklerin bulunduğu şık kazanların başına geldiğinde tabağında birkaç zeytinyağlı dolma, cevizli kars peyniri, salata, lahana turşusu ve haydari vardı. Bir garson da eline Orta Anadolu üzümlerinden yapılmış bir kadeh muskat şarabı tutturmuştu. Pastırmalı kuru fasulye, hünkar beğendi, terbiyeli sulu köfte, etli pazı sarma, sarımsaklı mantı, hamsili pilav ve döner kebabımız var efendim, dedi güler yüzlü genç bir aşçı bembeyaz giysisi içinde. Olağanüstü, inanılmaz, dedi Tuna ağzı kulaklarında. Sağ olun, yerimiz dar olduğu için kebap ve balık çeşitlerine hiç girişmedik efendim. Bu yemek çeşitliliği bana Karagözlü Hacivat oyunundaki karakter zenginliğini anımsatıyor. Efendim diye şaşırdı aşçı. Önemli değil, ben biraz sonra geleceğim. Tatlıların sunulduğu masa daha küçüktü ve salonun öbür ucuna konmuştu. Önce baklava çeşitlerini gördü Tuna. Cevizli ve fıstıklı baklavalar bas bas bağırarak insanı davet ediyorlardı. Şöbiyet, kaymaklı ekmek tatlısı, bülbül yuvası, hanım göbeği, vezir parmağı, revani, yassı kadayıf insanı çıldırtacak bir cazibeyle bekliyorlardı. Fırın sütlaç, kazan dibi, bademli keşkül, tavuk göğsü, aşure, lor peyniri tatlısı ve güllaç başka bir grup içinde buluşmuştu. Kaymaklı kuru kayısı, kaymaklı ayva, kabak, cevizli incir, cezerye, vişneli ekmek tatlısı, sonbahar yapraklarının sarıdan turuncuya kızaran canım renkleriyle cilveli cilveli bekliyorlardı. Bir de meyve tabakları vardı ki ne yiyeceğini bilemedi Tuna. Birkaç dolma ve bir parça peynirle tıkanmıştı. Aslında gözü doymuş, heyecandan iştahı tıkanmıştı. Hocam, böyle boş tabakla gezilir mi bu gece hiç? Birden tıkandım işte, dedi Tuna ve der demez de sesin geldiği yere döndü. İçki servisi yapan çok genç bir garsondu bu. Bir gözü siyah deri bir korsan gözlüğü bantla kapatılmıştı. Bizim tek göz sizlere ömür hocam. Ne yapalım, kalanlar sağ olsun değil mi? Dedi delikanlı kara bir gülümsemeyle. Tarkan, bildiniz hocam, size 10 veriyorum. Gözlerini yumdu ve yediği tokatı içine sindirmeye çalıştı Tuna. Yok ya hocam, o kadar da feci değil yani, baksanıza, siz de fena çökmüşsünüz yani, çok zayıflamışsınız. Tabii bir bedeli olacak Barış'ın, hani öyle öğretmiyor muydunuz bize, aydınlanıyoruz çocuklar falan. Dişlerini sıkarak Tarkan'a baktı Tuna. Yapma hocam ya, hepsi geçer. Hiç değilse biz Sasarut denen yere düşmedik. Oraya kafayı yiyenleri alıyorlarmış. Hiç değilse bizim kafalar yerinde. Hem bu korsan bant kızlara daha havalı gelebilir diye sırıttı. Sesinden çocuksu bir gururla saklamaya çalıştığı acı sarı bir sıkıntı akıyordu. Savaş bitti mi Tarkan? Siz burada bile beni sınıyorsunuz değil mi? Bence bitti. Yani silahlı kısmı bitti. Bundan sonra sivillerin savaşı başlıyor hocam. Artık okulda görüşürüz. Aslı eminim. Bir er hazır olda durarak Tuna'yı selamladı. Tuğ generalim sizi çalışma odasına bekliyor Aslı eminim. Tarkan'a veda etmek için döndüğünde o çoktan gözden kaybolmuştu. Emirlerini izleyerek üst kattaki çalışma odasına çıkan Tuna içeri girmeden kapıyı çaldı. İçeriden generalin kalın sesi duyuldu. Parola! Efendim diye şaşırarak kaldı Tuna. Şaka olmalı bu diye düşündü ama general bu kez daha sert bir sesle sordu içeriden. Parola! Sibernetik, dedi Tuna. Geleceğin geleceği ve sibernetik savaş. Dövüşte usta olanlar öfkelenmez, kazanmakta usta olanlarsa korkmazlar. Dolayısıyla akıllılar dövüşmeden önce kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler. Zhuge Liang, Savaş Sanatı.